yorumunu yapmakta olduğumuz 1. Samuel kitabının 8. bölümüne geldik. Konu, İsrail Tanrı'yı reddedip bir kral talep ediyor. 1. Samuel'in geri kalan kısmı ve 1. Samuel üzerine Hoşea 13-11 yazılabilir. Öfkelendiğimde bir kral verdim sana, gazaba gelince alıp götürdüm onu diyor. Samuel büyük bir hakim ve bir Tanrı adamıydı. Kahin Eli'nin oğullarının kötülüğünü ve Tanrı'nın onları nasıl yargıladığını gördüğü tapınakta büyümüştü. Samuel'in ne yaptığına şimdi dikkat edin. 8. bölüm 1. ayette şöyle diyor. Samuel yaşlanınca oğullarını İsrail'e önder atadı. Samuel, onlar bu işe layık olmadıkları ve bu işi yapacak kapasiteye sahip olmadıkları halde oğullarını kendi yerine hakimliğe atadı. Bu büyük bir hataydı. Samuel büyük bir hakim, harika bir peygamber ve büyük bir Tanrı adamıydı. Buna rağmen bir baba olarak tıpkı Eli'nin yaşamında, kahin Eli'nin yaşamında da olduğu gibi başarısız biriydi. Yani bir baba olarak, bir aile reisi olarak başarısızdı. Berşeva'da görev yapan ilk oğlunun adı Yuel, ikinci oğlunun adı ise Aviya'ydı. Ama oğulları onun yolunda yürümediler. Tersine haksız kazanca yönelip rüşvet alır, yargıda yan tutarlardı diyor 2 ve 3. ayetlerde. Bu biraz günümüzü anımsatmıyor mu? Bunlar bize pek yabancı gelmiyor değil mi? Oğulları onun yolunda yürümediler. Babalarının yolunda yürümediler. Ne yapıyorlar? Rüşvet alıp veriyorlar ve yargıda taraf tutuyorlardı. Bunlar o yüce peygamberin, o kahinin oğullarıydı. Samuel'in oğullarıydı. Dürüstlükten tamamıyla uzaktılar. Tuhaf değil mi? Günümüzde de aynı şeyi çok görüyoruz değil mi? Bir keresinde bir Tanrı adamı, bir Mesih imanlısı bana şöyle bir soru sormuştu. Nasıl oluyor da Ali kardeş, kilisede Tanrı yolunda yürüyen bir aile oluyor ama onların çocukları serseri, haylazın teki, hatta bunlardan bazıları uyuşturucuya bile yöneliyor. Samuel büyük bir adamdı. Büyük bir peygamberdi, bir hakimdi. Tanrı adamıydı ama bir de oğullarının yaptıklarına bakın. Neden bu oğulları bu babanın peşinden gitmediler? Acaba burada suçlu olan neydi ya da suçlu kimdi? Yapılan hata neydi? Dediğim gibi bazen bunların yanıtını bilmiyoruz. Bu yüzden İsrail'in bütün ileri gelenleri toplanıp Rama'ya, Samuel'in yanına vardılar. Ona bak sen yaşlandın dediler. Oğulların da senin yolunda yürümüyor. Şimdi öbür uluslarda olduğu gibi bizi yönetecek bir kral ata. 1. Samuel 8, 4 ve 5. ayetler. İsrail halkı şimdi ne yapıyor? Bir kral istiyor. Tabii ki etraflarındaki uluslardan etkilenmişlerdi. İsteklerine neden olarak Samuel'in ilerlemiş yaşını, yani yaşlılığını ve oğullarının da kendi yolunda yürümemesini göstermişlerdi. İnsan açıdan baktığımız zaman bu insanlar bu isteklerinde haklıydılar. Ama buna sadece insan açısından baktığımızda, daha sonra göreceğiz ki bu insanlar Rab açısından bakmadılar. Ne var ki diyor, bizi yönetecek bir kral ata demeleri Samuel'in hoşuna gitmedi. Samuel Rab'be yakardı. Samuel dediğim gibi iyi bir aile babası değildi ama Rab'be yakaran, Rab'be iman eden, Rab'be dayanan bir Tanrı adamıydı. Böyle bir sorun karşısında ne yapıyor Samuel? Rab'be yakarıyor. Rab Samuel'e şu karşılığı verdi. Halkın sana bütün söylediklerini dinle. Çünkü reddettikleri sen değilsin, kralları olarak beni reddettiler. 1. Samuel 8, 6 ve 7. ayetlerde. Gördünüz mü? Bu insanlar bir kral istemekle aslında Samuel'i değil, dediğim gibi insani açıdan baktığımızda haklı gözükebilirler. Çünkü Samuel yaşlanmış, oğulları da kötü yollarda gidiyorlar. Bu insanlar Rabbe dönecekleri yerde, Rabbe dayanacakları yerde Samuel'e bize bir kral ata diyor. Ve Rab de Samuel'e, evet onların istediklerini ver. Çünkü onlar bunu yapmakla aslında beni reddettiler. Samuel'in oğullarını hakimler yapması bu insanların bir kral istemelerine bir mazeret oluşturuyordu. Bunun Samuel için büyük bir acı oluşturduğu kesindi. Tanrı ona, evet İsrail'in kendisini reddedişinin gerçekte onu değil ama Tanrı'yı reddedişler olduğu güvencesiyle teselli etti. Görüyor musunuz? Bütün bunlara rağmen Rab yine de Samuel'i teselli ediyor. Samuel'in oğulları mazereti oluşturuyordu ama esas neden Tanrı'nın egemenliğini reddedişleriydi. Sonra Samuel, İsrail'i bir krala sahip olmanın kendileri için nasıl bir şey olacağı konusunda uyarıyor. Onlara kralın onların üzerinde hüküm süreceğini, oğullarını, askerleri, kızlarını aşçı ve hizmetçi olarak alacağını ve tarlaları, bağları, zeytinlikleri ve hayvanlarının bir kısmını kendine alacağını söylüyor. Sonunda sıkıntı içerisinde Rab'be yakaracaklarını ama o gün Rab'bin kendilerini işitmeyeceğini söyleyerek onları uyarıyor. Ne var ki diyor, halk Samuel'in sözünü dinlemek istemedi. Hayır, bizi yönetecek bir kral olsun dediler. Böylece biz de bütün uluslar gibi olacağız. Kralımız bizi yönetecek, önümüzden gidip savaşlarımızı sürdürecek. Halkın bütün söylediklerini dinleyen Samuel bunları Rab'be aktardı. Rab Samuel'e onların sözünü dinle ve başlarına bir kral ata diye buyurdu. Bunun üzerine Samuel İsraillere herkes kendi kentine dönsün dedi diyor 1. Samuel 8-19-22 ayetler arası. İsrailoğulları istediklerine kavuşacaklardı. Tanrı onlara bir kral verecekti. İsrail için Musa'nın zamanında geçerli olan şey hala geçerliydi. Tanrı onlara istediklerini verdi ama aralarına kemirici bir hastalık gönderdi. Bunu Mezmur 106:15'te okuyoruz. Tanrı onların isteklerini verdi. Bununla birlikte aralarına da kemirici bir hastalık. Tanrı İsrail'in bir kral için olan arzusunu gerçekleştirecek ama bu onların hiç de yararına olmayacaktı. Tanrı'nın ulusu yönetişi dolaylı bir yolla peygamber aracılığıyla olacaktı. Göreceğimiz gibi Tanrı direkt olarak o krala değil, yine peygamberler aracılığıyla konuşacak ve peygamber de Tanrı'nın mesajını krala bildirecekti. Kral da Tanrı'nın sözlerini kendi seçtiği biçimde ya kabul ya da reddedecekti. Şimdi bölüm 9'a geldik. Konu kral olarak Saul'un seçilmesi yer almaktadır. Saul kral olarak meshediliyor. 9. bölüm 1 Samuel kitabının ikinci ana kesiminin başıdır. Birinci kısım Samuel'i ele almıştı. Şimdi vurgu Saul'a geçiyor. Saul Tanrı sözünde gördüğümüz tuhaf kişilerden biridir. Balam gibi onu da yorumlamak oldukça zordur. Hem eski ve hem de yeni antlaşmada kutsal kitabın sayfaları üzerinde yarı karanlıkta hareket eden birkaç tuhaf kişi vardır. Işığa çıkar ama kendi gölgelerini görüp yeniden karanlığa dönerler. Saul ile ilk tanıştığımızda kral değildir. Aslında hiçbir zaman sözün gerçek anlamıyla kral olduğunu sanmıyorum. Benyamin oymağından Afiyah oğlu, Bekorat oğlu, Seror oğlu, Aviyel oğlu, Kiş adında bir adam vardı. Benyaminli Kiş sözü geçen biriydi diyor 9. bölümün 1. ayetinde. Kiş Saul'un babasıydı ve Benyamin oymağındandı. Yaratılış kitabında yer alan Yakup'un 12 oğlunun öyküsünü hatırlarsak, bu oymağın en küçük oğul ve babasının çok sevdiği olan Benyamin'in soyundan geldiğini hatırlarız. Annesi onu doğururken ölmüştü ve ölürken ona üzüntülerimin oğlu anlamına gelen Benoni ismini koymuştu. Ama Yakup küçük bebeğe baktığında hayır, o benim sağ kolum olacak demiş ve ona Benyamin adını vermişti. Bu oğul babasının en sevdiği oğuldu ve ağabeyleri onu korurlardı. daha sonra Hakimler kitabında oymak, içinde gerçekleşen büyük bir günah olayından ötürü yok edilmişti. İlk kral Benyamin adlı bu oymaktan gelmektedir. Saul adında genç, yakışıklı bir oğlu vardı. İsrail halkı arasından ondan daha yakışıklısı yoktu. Boyu herkesten bir baş daha uzundu diyor 1 Samuel 9. bölüm 2. ayette. Saul adlı bu genç yakışıklı biriydi. Fiziksel olarak bir krala benziyordu ama sadece bu rolü oynayan bir aktördü. Yüreğinde hiç de bir kral değildi. Ancak halk krallarını karakterine göre değil, dış görünüşe göre seçiyordu. Günümüzde halkımızı da böylesine tehlikeli bir konuma getiren de bu dış görünüş değil midir? Evet, biz genelde hep dış görünüşe bakarız. İnsanların ağızlarının iyi laf etmesine bakarız. En tehlikeli düşmanımız televizyondur. Bunu açıklıkla söyleyebilirim. Bir ülkeyi nihai olarak yönetecek olan adam televizyonda iyi görünecek adamdır. Neden? Çünkü bizler insanları karakterleri yerine görünüşleri ve konuşma biçimlerinden etkilenerek seçiyoruz. Keşke televizyon yerine karşımızdaki insanın gerçek karakterini ortaya koyacak X ışınlarımız olsaydı. Vereceğimiz kararlar kişilerin dış görünüşlerine göre değil, iç görünüşlerine göre olsaydı keşke. İsrailoğulları bir kral istiyorlardı ve Saul'dan hoşlanmışlardı. Neden? Çünkü Saul yakışıklı birisi, uzun boyluydu. Hoş bir görünümü vardı. Ulusta ondan daha kralsı görünüşlü biri yoktu. Hem televizyon hem de bir sinema aktörü olabilirdi. Role uygun ve rolü oynayabiliyordu. Sorun bu adamın yüreğinde bir kral olmayışıydı. Bir gün Saul'un babası Kiş'in eşekleri kayboldu. Kiş oğlu Saul'a hizmetkarlardan birini yanına al da git eşekleri ara dedi. 3. ayet böyle diyor 1 Samuel 9. bölümün. Rabbin bir espri anlayışı olduğunu biliyorum. Bunu yeri geldiğinde de vurguluyorum her zaman. Bunu görmemek olanaksız. Tanrı sözünün birçok yerinde bu açıkça ortada. Saul ne yapıyor? Babasının eşeklerini arıyordu. Ve İsrail'in bu sert enselleri de, yani bir açıdan Tanrı'ya sırtlarını dönen bu insanlar da bir kral arıyordu. Bu ikisi birbiriyle bağlantılıdır dostum. Böyle bir şey olduğunda Rab gülümsüyor olmalı. İnsanlık hakkında çok açıklayıcı bir yorum kitabı işte. Suf bölgesine varınca Saul yanındaki hizmetkarına, haydi dönelim. Yoksa babam eşekleri düşünmekten vazgeçip bizim için kaygılanmaya başlar dedi diyor 1. Samuel 9. bölüm 5. ayette. Saul ve hizmetkarı babasının hayvanlarını bulmak için her yere baktılar ama onları bulamadılar. Sonunda Saul, eve dönelim yoksa biz de kaybolacağız ve bu sefer bizi bulmak için pirilerini yollamak zorunda kalacaklar dedi. Hizmetkar, bak bu kentte saygın bir tanrı adamı vardır diye karşılık verdi. Bütün söyledikleri bir bir yerine geliyor. Şimdi ona gidelim. Belki gideceğimiz yolu o bize gösterir. Saul, gidersek adama ne götüreceğiz dedi. Torbalarımızdaki ekmek tükendi. Tanrı adamına götürecek bir armağanımız da yok. Neyimiz kaldı ki? Hizmetkar, bak bende çeyrek şekel gümüş var diye karşılık verdi. Gideceğimiz yolu bize göstermesi için bunu Tanrı adamına vereceğim. 1. Samuel 9. bölüm 6-8 ayetler arası. Burada Tanrı'nın ruhu tarafından konulan küçük bir açıklama vardır ve bu çok yararlı bir açıklamadır. Eskiden İsrail'de biri Tanrı'ya bir şey sormak istediğinde haydi biliciye gidelim derdi. Çünkü bugün peygamber denilene o zaman bilici de denirdi. 1. Samuel 9:9. Burada isimlerde bir değişiklik görüyoruz. Ölülerden bilgi isteyen ve ispiritizma ile ilgilenen kişilere bilici denirdi. Tanrı kendi adamı için farklı bir ad istiyordu. Bunun üzerine bir peygamber çağırdı. Bu aslında Samuel'i peygamberler düzenindeki ilk peygamber yapıyor. Musa'ya bir peygamber denildiği halde peygamberler düzenindeki ilk peygamber Samuel'di. Saul ve adamlarının sözünü ettiği kişi tabii ki Samuel'dir. Saul'la hizmetkarı kente gittiler. Kente girdiklerinde tapınma yerine çıkmaya hazırlanan Samuel onlara doğru ilerliyordu. 14. ayet. Bu sadece Samuel'in onları yolda karşıladığı anlamına gelir. Saul gelmeden bir gün önce Rab Samuel'e şunu açıklamıştı diyor 15. ayette. Sık sık değerli dostum şu soru sorulmaktadır. Eski antlaşmada Rab konuştu dediğinde Rab nasıl konuşmuştur? Bana kalırsa Rab konuştu dediğinde Rab konuşmuştur. İletişim bu yolla, sözcüklerle gelmiştir. Vahiy olan, esinlenen kutsal yazıların sözleridir, düşünceleri değil. Rab Samuel'e şunu açıkladı ya da şöyle dedi dediğinde Tanrı'nın nasıl konuştuğu hakkında bir fikir ediniyoruz. Benim kulağımla işittiklerim sözlerdir. Mantıklı olan tek açıklama budur ve tabii ki Samuel'in işittiği de buydu. Zaten Tanrı konuştuğu zaman %100 bir şekilde bu açımlamayı peygamberine veriyor, açıklıyor. Ve peygamber de bundan %100 emin oluyor. Yarın bu saatlerde sana Benyamin bölgesinden birini göndereceğim. Tanrı Samuel'e böyle bir açıklama yapıyor. Onu halkım İsrail'in önderi olarak mesedeceksin. Halkımı Filistlilerin elinden o kurtaracak. Halkımın durumuna baktım. Çünkü haykırışları bana ulaştı diyor 16. ayette. Tanrı birçok kereler istediklerimiz bizim için en iyi şey olmasalar bile onları yerine getirir. İstediğimiz şey her ne ise onun için Rab'be yakarmayı sürdürdüğümüzde sonunda Rab İsrail için yaptığını yapar. Bizlere istediğimiz şeyi verir. İsrail oğulları çöldeyken et yemek için yakardılar. Yakardılar. Tanrı da ne yaptı sonunda? Onlara et verdi ama bu onlarda huzursuzluk yarattı. Yani içlerinde huzursuzluk vardı. Duanın Mesih adıyla yapılmasının gerekli oluşu bu nedenledir değerli dostum. Bunun anlamı duanın Tanrı'nın isteğine göre, altını çizeyim, duanın Tanrı'nın isteğine göre ve onun yüceliği için yapılması gerektiğidir. Bütün dua istekleri bu çok önemli noktaya bağlı olmalıdır. Samuel, Saul'u görünce, Rab işte sana sözünü ettiğim adam dedi. Halkıma o önderlik edecek diyor 17. ayet. Tanrı onların isteklerini yerine getirip onlara bir kral verdi. Tanrı bunu istemiyordu ama halk bunu istedi. Halk bunda ısrar edince de Rab onlara bir kral veriyor. Saul, Samuel'i bile etkileyen bir adamdı. Saul'un onun hakkında yüksek şeyler düşündüğünü ve düşündüğü gibi çıkmadığında da çok üzüldüğünü ileride göreceğiz. Saul, kent kapısında duran Samuel'e yaklaştı. Bilicinin evi nerede, lütfen söyler misin dedi. Samuel, bilici benim diye yanıtladı. Önümden tapınma yerine çıkın. Bugün benimle birlikte yemek yiyeceksiniz. Yarın sabah düşündüğün her şeyi sana bildirip seni geri gönderirim. 3 gün önce kaybolan eşeklerin için kaygılanma. Onlar bulundu. İsrail'in özlemi kime yönelik? Sana ve babanın ailesine değil mi diyor 18-20 ayetler arası 1. Samuel 9. bölümün. Saul aslında Tanrı'nın seçmiş olduğu kişi değildi. Yani Tanrı İsrail'e istedikleri türde bir adam vermişti. Saul insanların arasındayken onun uzun boylu ve yakışıklı olduğunu ve bir krala benzediğini görmüşlerdi. Bir kral istediklerinde Tanrı isteklerini yerine getirmişti. Saul şu karşılığı verdi. Ben İsrail oymaklarının en küçüğü olan Benyamin oymağından değil miyim? Ait olduğum boy da Benyamin oymağının bütün boylarının en küçüğü değil mi? Bana neden böyle şeyler söylüyorsun? 21. ayet. Saul bu ayette Gideon'a çok benziyor. Çok alçak gönüllü konuşuyor. Gideon, ey efendim, ben İsrail'i nasıl kurtarabilirim diye karşılık vermişti. Ait olduğum boy, Manaşya oymağının en zayıf boyudur. Ben de ailemin en genç biriyim demişti. Gideon, benden daha önemsizi yoktur diyordu aslında. Gideon dürüst bir şekilde gerçeği söylüyordu. Korkaktı ve çok korkmuştu. İsrail savaştaydı ve düşmanlar kendilerinden çok daha fazla sayıdaydı. Saul'un korkmak için bir nedeni yoktu. İsrail savaşta değildi. Babasının uzun kulaklı eşeklerini arıyordu ve onlar da zaten bulunmuşlardı. Görevini yerine getirmişti. Söylemek istediğim, söylediği sözleri gerektirecek bir durum yoktu. Ben şahsen onun bu sözlerinin sahte bir alçak gönüllülük olduğunu düşünüyorum. Bence Saul kendisinin kral olabilecek kişi olduğunu pekala düşünüyordu. Samuel, Saul ile hizmetkarını alıp yemek odasına götürdü. Yaklaşık 30 çağrılı arasında ilk sırayı onlara verdi diyor 22. ayet. Belli ki Samuel küçük bir liderler grubunu çağırmıştı. Sonra aşçıya sana verdiğim ve bir kenara ayırmanı söylediğim payı getir dedi. Aşçı but etini getirip Saul'un önüne koydu. Samuel işte senin için ayrılan parça buyur ye dedi. Çünkü bunu belirtilen gün çağırdığım halkla birlikte yemen için sakladım. O gün Saul Samuel'le yemek yedi. Tapınma yerinden kente indikten sonra Samuel evinin damında Saul'la konuştu. Sabah erkenden şafak sökerken kalktılar. Samuel damdan Saul'u çağırıp hazırlan seni göndereceğim dedi. Saul kalktı. Samuel'le birlikte dışarı çıktılar. Kentin sınırına yaklaşırken Samuel Saul'a hizmetkara önümüzden gitmesini söyle dedi. Hizmetkar öne geçince Samuel ama sen dur diye ekledi. Sana Tanrı'nın sözünü bildireceğim. 1. Samuel 9, 23-27 ayetler arası. Burada resmiyeti görüyoruz. Saul o gün Samuel'le birlikte yemek yedi ve aralarında bir konuşma geçti. Bundan sonraki gelişmeleri bir sonraki bölümde göreceğiz.